Hayata dokunan sözler.
Merhaba sevgili dinleyiciler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yine bir hayata dokunan sözlerde sizlerle birlikteyiz. Teknik Masa'da Sertaç Çokoy, programın yapımında ise Aydan Orhan Hanımefendi bizlere yardımcı oldular. Ben Serdar Aydın. Devamlı stüdyo konuğumuz Sayın Selim Cerrah'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Sayın Cerrah.
Hoş bulduk. Teşekkürler.
Sevgili dinleyiciler, hatırlayacaksınız Şubat ayı boyunca hem 28 Şubat'ı hem Sayın Necmettin Erbakan'ı ve o ay içerisinde kaybettiğimiz önemli değerleri, onların hayatından günümüze, bize, hayatımıza yansımaları konuşmuştuk. Üç isim var ki onlar eksik kaldı, onları tamamlayalım istiyoruz. Sayın Cerrah, sizin de hatırlatmanız üzerine baktım, Ömer bin Abdülaziz, Şubat ayında kaybettiğimiz önemli bizim medeniyetimizin isimlerinden, figürlerinden. Şeyh Şamil ve Ramazan Mahmut Sami. Bunlarla ilgili neler paylaşmak isteriz? Hayata hangi sözlerin dokundururuz bu değerli insanların?
Tabii öncelikle Allah büyüklerimize rahmet eylesin.
Amin.
Şimdi tabii Şubat ayı hakikaten başka isimler de var. Yani Cevher Dudayev'i de bir Şubat ayında kaybettik vesaire. Yani bir sürü şehidimiz var. Olabildiğince biz geride bıraktığımız
Eyvallah. Bu
dönemin kahramanlarından seçmece davranarak. Şimdi Sami Ramazanoğlu veyahut da Ramazanoğlu Mahmut Sami Efendi, sen hemşerin.
Hemşerin.
Üstadın. Adanalı ve 1892 yılında başlamış olduğu hayatını 1994'te tamamlamış. Yani 100 yıllık bir ömür.
Yani evet.
Uzun bir ömür. Çok şeyler sığdırılmış bu ömre. Bir büyük bir İslam alimi, bir gönül sultanı, bir arif.
Evet.
Sevgiyi yürekten yüreğe taşıyan bir insan. Birçok insanın yetişmesine öncülük etmiş. Bir duası var. Onu müsaade edersen dua etmiş olalım. Hem yani onu paylaşalım. Ya Rabbi, dua sendedir. O duanın kabul ve icabeti de senden. Allah'ım bizi bize gönder. Bizi kapında durdur. Bizi senin için secde ve seninle eyle. Bizi sana hizmetle bahtiyar eyle. Almamız da vermemiz de yalnız senin için olsun. İçimizi senden başkasının sevgisine mekan olmaktan temizle. Bizi sakındırdığın yerlerde bulundurma. Emrettiğin yerlerde bizi bize kaybettirme. Zahirimizi sana günah işlemekten, batınımızı da sana şirkten koru. Bizi nefislerimizin elinden al, kurtar, sana ulaştır Allah'ım. Beni de, dua isteyeni de kendinden başkasına muhtaç eyleme. Yalnız sana muhtaç olalım. Seninle müstani olalım. Yalnız seni zikredelim. Yalnız senden isteyelim.
Amin.
Ya böyle
bütün bir hayat özetleyen bir dua almış. Üstad, evet. Ömrüne bereket.
Allah rahmet eylesin hakikaten. Yani bir ticaret erbabı.
Evet.
Tüccar. Hayatın içinde. Aynı zamanda bir müderris, profesör. Bugünkü anlamıyla söyleyecek olursak Osmanlı bakiyesi, işte Darülfünun'dan mezun bir profesör. Anadolu'nun değişik yerlerinde görevler yapmış, talebeler yetiştirmiş. Şehirleri bünyat etmiş, inşa etmiş, imar etmiş. Birçok alanda çığır açmış. Mini minnacık bedeniyle yeryüzünün birçok yerini dolaşmış. Çok böyle zayıf hilkatli tabii.
Evet.
Yani
tanıyanlar, bilenler,
evet yani kemikleri sayılırdı. Zaten fotoğraflarından da
öyle
bu az çok gözüküyor, anlaşılıyor. Netice itibariyle aziz dost, gerçekten hem neseben, soylu, sağlam, güzel bir aileden hem de ahlaken güzellikler taşıyan bir ahlaktan bahsediyoruz burada. Bir insan güzeli, sohbetleri duru berrak su gibi. Yani duasında da az önce işte gördük. Yani hakikaten az söz ile çok şey anlatmak. Cevami-ül Kelim Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın vasıflarından bir tanesi. İşte bu vasıftan müstefid olmuş, istifade etmiş. Gerçekten ölümsüz eserler, sözler bırakmış. Bir Allah dostu diyelim Ramazanoğlu Mahmud Sami Efendi için. Cömert bir insan, yani devamlı yardımda bulunur. Mesela anlatılır, çok ilginçtir. Devamlı yardımda bulundukları birisinin bu paralarla lüks lokantalarda yemek yediği kendisine şikayet edilir. O da der ya öyle mi, artırmak lazım o zaman. Midesi lüks yemeklere alışmış.
Neydeyiz parayı artıralım diyor.
Evet evet yani.
Biz olsa deriz ki ya vay be bizden para alıp gidip lokantada mı yiyor falan deriz değil mi?
Eyvallah.
O bakış içe bilem o zaman.
Demek ki verdiğimiz şeyi artırmak lazım. Yani midesi güzel yemeklere alışmış, mahrum bırakmamak lazım. Şimdi böyle bir ruhtan bahsediyoruz. Yani hakikaten bir şefkat kahramanı, bir merhamet elçisi olarak yaşamış bu dünyada. En çok Hazreti Peygamber'i severdi beşer olarak ve Medine-i Münevvere'de vefat edip Ravza-i Mutahhara'nın yanında Baki kabristanlığına defnolundu. En büyük arzularından bir tanesi de oydu. Orada şimdi şöyle bir hikaye anlatılır, istersen bunun üzerine onu paylaşayım.
Lütfen buyur.
Derler ki birisi böyle çok hep Medine'nin dışına çıkmıyormuş. Orada başka bir yerde ölürüm de böyle Cennet-ül Baki'de defnolunayım falan diye. Bir gece bir rüya görür. Rüyasında bazı Cennet-ül Baki'den cenazeler alınır, başka yere götürülür. Dışarıdan da bazı cenazeler alınır, oraya getirilip defnedilirmiş rüyasında. Hı. Onu taşıyan, cenazeleri taşıyan birisinin eteğine yapışır. Nedir bu der. Valla buraya defnedilip de buraya layık olmayanları biz buradan alıp dışarıya götürüyoruz. Dışarıdan buraya layık olanları da alıp buraya getiriyoruz derlermiş. Şimdi hakikaten bu bir nasip meselesi de aynı zamanda. Ama hakikaten orada olmayı çok arzu ederdi. Yani ben onun gibi bir de Allah rahmet etsin Haydar Hatipoğlu Hoca var, İbn-i Mace Şarihi. O da çok büyük bir peygamber aşığıydı ve Medine'ye defnolunmak isterdi. Hacdayken orada vefat etti.
Allah'a bekler.
Yani bu tür bağrı yanıklar, aşıkların da onların nazı tabii Allah katında.
Kim
demek
diyor,
ki.
Kim diyor dualarımız kabul olunmuyor, kayda girmiyor diye buyursunlar bakalım.
Yani bu tabii böyle. Oluyor.
Işte. Güzel bir insan. Şimdi ben Alev Alatlı'nın kitaplarını okurken o zaman zaman şöyle bir tabir kullanır Sayın Cera. İlk defa ondan duydum. Der ki insanların ruh heykeltıraşları vardır. Benimkilerden bir tanesi Cemil Meriç'tir, biri Marx'tır der o.
Evet.
Ben Ramazanoğlu Mahmud Sami ismi ne zaman geçse bu topraklardaki irfani düşünceye, bu topraklardaki hikmete ram olmuş birçok insanın ruh heykeltıraşının da bir tanesinin de en azından Mahmud Sami Ramazanoğlu olduğunu düşünürüm. Birçok insanı bu anlamda yontmuş, inceltmiş, güzelleştirmiştir. Allah şefaatlerine bizlere nail eylesin, mekanlarını pir nur eylesin.
Şimdi istersen bir yine bir haç hatırasını anlatayım. Buyurun. Hayvanseverlik meselesi üzerinde de burada birkaç şey onun üzerinden söyleyelim. Evet. Bir hac esnasında Kabe'de, Mekke'de bir dostunun evinde misafir olarak kalıyor ve işte ibadet dışı bir vakitte eve gidiyor. Orada evdeyken diyor ki yemek sofra kuruluyor falan. Dışarıda bir ne diyor? Dışarıdan birisinin diyor galiba yemeğe ihtiyacı var diyor. Onlar alıyorlar tabak yemeği, dışarıya çıkıyorlar. Bakıyorlar ki kimse yok, geri getiriyorlar falan. Tekrar geri getirince tekrar bak dışarıdakini yemeğin verdiniz mi diyor. Tekrar çıkıyorlar. Bakıyorlar kimse yok. Tekrar geri geliyorlar. Ve sonuçta kendisi tabağı bana verin diyor, alıyor ve götürüyor oradaki kıtmire, köpeğe yemeği ikram ediyor. Şimdi onu orada o karnı aç olan mahluku hani ismiyle dışarıda bir köpek var onu doyurun demiyor. Dışarıda birisi var ona yemek ikram edin diyor. İşte bu nezaket, yani bu işte o sizin bahsettiğiniz. İşte ruh yontmasının zirvesi bu. Yani mahlukata karşı böyle bugün neyi kaybettik? İşte bugün
bu bakışı
belki de kaybettik.
Bu duyguyu, yani, bu hissi.
Eyvallah. Onun için bizim ecdadımız yani kış günlerinde gerçi kışları da kaybettik ama kara hasret kaldık.
Bu sene öyle oldu.
Evet. Yani neticede hani kuşlara işte yem serpin veyahut da hayvanlara bizim ecdadımız gider dağlarda kış mevsiminde açlıktan ölmesinler diye onlara da bir şeyler ikram ederlerdi. Yani böyleydi bizde yaban hayatı. Yaban hayatı dediğimiz hayat, biz yaban diyoruz da o doğal hayattır yani. Doğal hayattır. Evet. Onu da rahmetle yad etmiş
olalım. Bu Gönül Sultanı'ndan Kafkasların Kartalı'na. Eyvallah. Aynı zamanda da bir manevi mektebinde hilafet makamında oturan bir mücahide Şeyh Şamil'e geçelim isterseniz.
Eyvallah.
Evet, Şeyh Şamil deyince ben zaman zaman rastlıyorum. İsmi ne delikanlının diye soruyorum bir dostuma, arkadaşıma, tanıştığım birine. Muhammed Şamil diyor. Mehmet Şamil diyor. Şamil diyor. Neden Şamil? Diyor ki Şeyh Şamil. Yani bu Anadolu'da yoğun bir şekilde Şamil ismi o Sultan Abdülaziz döneminde Kafkasya'dan İstanbul'a gelmiş olan Kafkas Kartalı'nın adına atfen kurulmuştur. Evet. Biraz önce bahsettiğimiz Mahmud Sami Efendi rahmetullahi aleyh ile Cennetül Baki, sevgili dinleyiciler, Cennetül Baki malumunuz sahabelerin kabirlerinin olduğu yer. Hemen Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'nin hemen yakınında bir kabristandır. Şeyh Şamil de orada metfun, orada yatmaktadır.
Büyük bir peygamber aşığı tabii burada. Şeyh Şamil tabii bir büyük kahraman, Dağıstan'ı o günkü işte Ruslara karşı,
Çarlık Rusyası'na karşı
savaşmış, mücadele etmiş, meydan okumuş, ülkesini savunmuş büyük bir kahraman. İki tane Çar'a yazdığı iki tane mektup var. İstersen bu iki mektubu ben bir paylaşayım.
Lütfen, buyurun.
Tamam, nasıl lütfen, bir adamla muhatap olduğumuzu görmüş olalım. Çar'ın elçisi geliyor, mektup getiriyor. O da ona cevap veriyor. Diyor ki, Çar'a haber ver. Haber ver ki, silahlarımızın vücudunda açtığı yarayı şifalı Dağıstan otlarından kendi ellerimle yaptığım ilaçlarla şimdiden iyi ettim. Ve savaşa hazırlandım. Kalbimde açtınız. Evet, ayal ve hemşehrilerime ait dört yaranın hiç hükmü yoktur. Geri kalan evlat ve ayalimi de şimdiden vatana ve Allah'a kurban adadım. Size ve çarınıza her şeyi bol bol vereceğiz. Fakat vatanın hürriyet ve şerefini asla. Aldığınız kanlı dersler kafi gelmediyse, çarınızın ordularını ve hazinelerini ortaya dökerek tekrar geliniz. Şerefinizi lekeleyerek yalan söyleyiniz. Vaatlerinizi inkar ediniz. Ormanlarımızda kundak sokunuz. Ekinlerimizi yakınız. Bütün bunlar meyve ağaçlarımızı ve bahçelerimizi de kavurunuz. Kafkasya'nın ezeli hürriyet ve istiklal aşkını körüklemekten başka hiçbir şeye yaramayacak bunlar. Kafkasya mutlaka kurtulacak. Hür ve mesud olacaktır. Allah hak ve vatan uğrunda çarpışanlara yardımcı olsun. Şimdi Şeyh Şamil bir büyük, gerçekten çok büyük bir kahraman ve yine bir başka yerde, bir başka mektubunda diyor ki ben Kafkasya'nın hürriyeti için silaha sarılan muhariplerin en hakiri Şamil. Kendine böyle
tevazuya bak.
Tevazu. Allah'ın himayesini çarların efendiliğine feda etmemeye ahdeden özü sözü doğru bir Müslümanım. Çarı tanımadığımı, onun iradesinin bu topraklarda, bu sarp dağlarda sökmeyeceğini tekrar tekrar söylemiştim. Sanki bu sözler taşa söylenmiş gibi son defa olarak size bildiriyorum. Bu yüzden fani vücudun parça parça kıyılacağını ve sırtımı verdiğim şu vatan topraklarında taş üstünde taş bırakılmayacağını bilsem bile bu kat'i kararımı asla değiştirmeyeceğim. Cevabım işte bundan ibarettir. Çara ve kölelerine böylesine malum ola. Bu büyük bir meydan okuma. Yani o kadar destansı bir mücadele verdi ki sonunda kendi etrafındaki insanlardan bir kısmı satın alınarak esir edildi. Ve Çar'ın huzuruna çıktığında ellerini ayaklarını zincirlemişlerdi. Çar hemen zincirleri sözdürdü. Yani bu kadar mert bir düşman.
Şuradan devam et. Özür dilerim. Tam sohbetin buraya gelmesini bekliyordum. Ben Şeyh Şamil denildiğinde, demin sormuştunuz ya program öncesi, aklına ne geliyor? Hani 28 Şubat'la alakalı bir program önce sormuştunuz bana. Şeyh Şamil denildiğinde katıksız şu geliyor. En şiddet düşmanının bile saygı duyduğu bir adam. 10 yıl sarayında ağırlıyor, kılıcını da almıyor. Buyurunuz.
Eyvallah. Ve bir şey daha. Mesela
yani düşmanın saygı duyduğu bir adam olabilmek.
İsteğin nedir diyor. Yani esir sonuçta. Ben peygamberimi çok seviyorum diyor. Beni kutsal topraklara gönder. Orada yaşayıp orada ölmek istiyorum diyor. Ve onu bir gemiyle gönderiyor. Hacca geliyor Şeyh Şamil. Şimdi o günün dünyasını bugünün dünyasıyla mukayese etmeyelim yani. Televizyon yok, gazete yok, sosyal medya yok, insanların birbirlerinden bu kadar çok haberin olacağı bir şey değil. Ama buna rağmen Şeyh Şamil'in mücadelesi alemi İslam'da o kadar büyük bir yankı yapmış ki Kabe'nin damına çıkartılarak insanlara gösterilmiş bir kahramandır Şeyh Şamil. Yani o tavaf ederken millet birbirini Kabe'nin avlusunda ona dokunabilmek, onu görebilmek için o kadar izdiham olmuş ki o izdiham bir de orada Hacer-ül Esved için olur yani. O çareyi onu Kabe'nin damına çıkarıp oradan hacca gelenleri selamlaştırmakta, selamlamakta buldu dönemin yönetimi.
Şimdi şeye giderken İstanbul'a da uğruyor Sultan Abdülaziz'e. İstanbul'da sarayın etrafı izdiham oluyor. Şeyh yani. Şamil gelmiş diye.
Tabii.
Buradan Mekke'ye gidiyor. Mekke'de bunları yaşıyor. Şöyle bir rivayette, ben inandığım bir rivayettir bu. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrinin kapısı açılıyor. Malumunuz çok özel konuklar açılıyor. Hem Kabe'nin kapısı hem Efendimiz'in kabrinin bulunduğu yer. Gözyaşları içerisinde kendini çok hakir ve zelil tanımlayarak, dua ederek, tazarru ve niyazla kabire elini öpmek istediğini Peygamber Efendimiz'in. Peygamber Efendimiz'in yanındaki şahitlerin şehadetiyle anlatılır bu, yazar bazı kaynaklara. Siz de rastlamışsınızdır mutlaka. Efendimiz'in sanduk hastalığı elini uzattığını ve Şeyh Şamil'in elini öptüğünü söylerler. Akabinden de zaten vefat ediyor. Çağır da geri gelesin diye bir oğlunu, Muhammed Şafi olsa gerek isminde, rehin tutuyor. Ama tabii ilahi bir kader yazılmış, o dönemeyecek. Orada kalıyor. Yani en etkilendiğim sahası, etkilenen tarafı benim, mücadelesindeki ahlakiliğe vurgusu, etrafındaki insanlara düşkünlüğü, celaleti, cesareti, cesameti ve sadakati.
Ve tabii bütün bunlarla beraber milletinin bağımsızlığını ve onurunu koruyabilmek için taviz vermemesi. Meşhur annesiyle ilgili olan hikayeyi biliyorsunuz. Yani tabii çok zor bir coğrafyada çok kıt imkanlarla büyük bir mücadele veriliyor ve bazen hem işte çarlığın satın aldığı adamların bir kısmı veyahut da işte mücadeleden yorulanların bir kısmı ya işte acaba bir anlaşma imzalasak mı, hani barışsak mı falan diye böyle, ama nasıl söyleyecekler bunu yani şimdi Şeyh Şamil'e? Çünkü çarlıkla anlaşalım diyenlere, mücadeleden vazgeçelim diyenlere 50 kırbaç vurduruyor Şeyh Şamil. Vazgeçemeyiz mücadeleden diye. Bu bizim milletimizin onuruyla ilgili bir şeydir. Annesini bir şekilde ikna ediyorlar. Annesi diyor ki evladım yeter artık. Yani bu mücadeleyi kazanabilmek zorlaştı yani falan deyince çağırıyor o cezayı uygulayan görevliyi ve diyor ki annem bu sözü söylemekle 50 kırbaç cezasını hak etmiştir. Ama o yaşlıdır. Bu cezayı onun bedeni kaldırmaz. Ben buraya yatıyorum. 50 kırbaçı bana vuracaksınız onun adına diyerek annesinin cezasını kendi sırtına kırbaçlattırarak da. Böyle de bir adam. İşte Şeyh Şamil dediğiniz işte bir mücadele adamı, dürüstlük adamı, abidesi ve asla vazgeçmeyen bir kahraman.
Kahraman. Bir yönü de onun çok bilinmez belki Sayın Cerrah. Hani İslam dünyasında son 200 yıldır tasavvufi cereyanların, akımların, dergahların ve tekkelerin toplumu uyuşturduğu, pasifize ettiği falan söylenir. Halbuki Şeyh Şamil'le bunun tam zıttını görüyoruz. Kendisi Seyyid Cemalettin Kumuki Hazretleri'nin hilafetini de üzerinde taşıyor. Bununla birlikte hem o manevi ruh terbiyesini, nefs tezkiyesini yaptırırken de mücahitlerle bir ülkesinin bağımsızlık, istiklal ve beka savaşını veriyor. Hani bir filmin mottosu olmuştu. Sonunu düşünen
kahraman olamaz.
Kahraman olamaz. O sözün de Şeyh Şamil'e ait olduğunu gördük.
Eyvallah. Allah rahmet eylesin.
Allah yani, rahmet eylesin.
Bu kadarla iktifa edelim isterseniz.
Şimdi yine bir devlet adamı ama Ömer bin Abdülaziz. Ömer bin Abdülaziz takriben 200 yıl sonra gelmiş olmasına rağmen İslam tarihinde Raşid halifelerden 100 yıl sonra. Özür dilerim, düzeltelim de. Takriben 100 yıl sonrasına gelmiş olmasına rağmen onu Raşid halife dediğimiz o seçilmiş o 4 halife Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali'den sonra İslam medeniyeti, İslam alimleri 5.'si de Ömer bin Abdülaziz dedikleri kişiden
şahıs. Beşinci Raşit Halife. Eyvallah. Şimdi oraya gelmeden istersen Hazreti Ömer dönemine kısa bir gidelim. Bir kadının bir mücadelede ne kadar değerli olduğunu görelim istersen.
Buyurun.
Hazreti Ömer gece teftiş yapmaktadır. Ve bir evin önünden geçerken bir anne kızına evladım süte su koy. Yarın pazarda satacağım der. Kızcağız anne Halife Ömer süte su koymayı yasakladı. Bilmiyor musun der. Hazreti Ömer de oradan geçerken bu konuşmayı duyar gayri ihtiyari. Halife nereden bilecek? Kızım sen suyu koyuver süte. Halife duymazsa Allah duymaz mı anne der. Hazreti Ömer eve işaretini koyar ve ertesi gün o eve gider. O kızı oğlu Asım'la evlendirir. İşte Ömer bin Abdülaziz o kızın torunu.
Nesebi oradan.
Nesebi oradan.
Sülale geliyor. Oradan evet. Yani.
Oradan geliyor. Çok zengin tabii bir insan. Kendisine Emeviler döneminin bana göre tek adil hükümdarı.
Dır.
Yani kendisine Emevi saltanatının varisliği zorla da bir şekilde verilir. Ve büyük bir mücadelenin içerisine girer. Önce 3 yılda yoksulluğu yok eden lider olarak bir kere onu bir kenara koyalım.
3 yılda yoksulluğu yok eden, zekat verilecek insanı, yurttaşını, vatandaşını bırakmayan.
Evet. Yani Müslümanlar içerisinde o gün zekata muhtaç hiç kimse kalmaz. Yani zekat gelirleri başka alanlarda, diğer alanlarda kullanılmaya başlanır onun döneminde. Yani oğluyla, oğlu da çok muttaki birisi, tartışmaları, hanimiyle konuşmaları vesaire falan. Yani bunlar kitaplara geçmiş olan hususlar, çok teknik olarak detaylarına girmeyeceğim ama. Şimdi Allah nasip etti dünya gözüyle kabrini ziyaret ettim.
Suriye'de kabri.
Ve bir akşam vakti kalabalık bir arkadaş topluluğuyla beraber 2010 yılıydı yanılmıyorsam. Kış ayları 2010 yılın Ocak, Şubat aylarıydı o tarihlerde. Böyle elektrik yoktu kabrine gittiğimizde ve orada çok güzel anlar yaşamıştık orada. Onun manevi huzurunda. Çok güzel. Yani hayatımda çok böyle kalbimin bedenimi kapladığı çok nadir anlardan birini onun kabrinde yaşamayı Allah lütfetmişti. Muazzam bir insan. Muazzam bir insan. Yani ne diyeyim ki ben?
Yani bereketi vefatından yüzyıllar sonra bile bizi kuşattı diyorsunuz.
Yani
önemli. Şimdi Mahmud Sami Efendi'den bir gönül sultanından bahsettik. Arkasından bir mücadele lideri Şeyh Şamil'den bahsettik. Devleti olamamış, kendi devletini kuramamış bir liderden bahsettik. Şimdi Ömer bin Abdülaziz bir devletin lideri. Büyük Emevilerin de önemli bir ismi. O devletin ayartıcılığına, o devletin kışkırtıcılığına, o makamın kendi özbenliğinde açacağı yaralara karşı koyabilmiş, adaletle, hikmetle, ilimle muamele edebilmiş bir insan. Biz bugün hala onun Hazreti Ömer'den sonra ikinci Ömer olarak da adlandırılıyor ve uygulamalardan bahsediyoruz.
Tabii yani şöyle, çok zengin olarak başlamış olduğu devlet yöneticiliğini çok fakir olarak tamamladı ve en son vefat ettiğinde sadece mezarını satın alabilecek kadar parası vardı yanında ve satın aldığı bir yerde defnedildi orayı. Satın aldı kendi zaten parasıyla, satın aldı orayı. Şimdi diyorlar ki yani oğluna miras bırak biraz, her şeyi böyle harcama, şey yapma falan. Diyor ki eğer oğlum, benim oğlum salih bir insansa alnının teri elinin emeğiyle geçinir. Buna miras bırakmama gerek yok. Yok zaten salih bir insan değilse ben böyle bir oğlana bırakacak mirasım yok diye.
Çok güzel.
Ya bir insan güzeli ya. Bir insan güzeli. Dolayısıyla bunu yani sadece yani toplumu zenginleştirirken sadece kendisini ve ailesini yoksullaştırdı.
Evet.
Ya, bu bir başka bir model.
Başka bir model. Yani bizim çok rastladığımız bir model değil. Tam tersi günümüz dünyası, özellikle Batı dünyasında vesaire. Yani çok güzel küçük dokunuşlar yapıyor o günkü cari işleyişe. Mesela süre gelen Ehl-i Beyt ile ilgili kötü konuşma, cuma hutbeleri öncesindeki sataşma, karalamalara son veriyor. Dağınık haldeki hadis külliyatlarını toparlatıyor ki bu bizim medeniyetimizin Kur'an'dan sonra en temel kaynakları, hadis kaynakları. Tabii. Bunları toparlıyor. Sizin çok sık kullandığınız bir cümleniz vardı. Çok beğenerek, çok gıptayla kullandım. İnsanın yeryüzünü imar ve inşa ile vazifelendirilmiştir.
Bir ayet meali.
Evet yani. Çok eyvallah. Tam da bunu böyle yeryüzünü hem inşa hem imar eden de bir kişilik ve kimlik olarak Ömer bin Abdülaziz önümüze duruyor.
Tabii yani şimdi devletin diyelim Hazreti Ömer dönemi müesseseleşme dönemi ise müesseselerin kalıcılaşma dönemi de Ömer bin Abdülaziz dönemi olmuştur. Yani hakikaten kalıcı işler yapmıştır. Mesela valilerine yazmış olduğu mektuplar bunlar ulaşılabilir olduğu için söylüyorum ben. Bir devletin müesseseleşmesi, bir müesses nizam oluşturabilmesi açısından yani valiyle teba arasındaki ilişkilerin nasıl olması gerektiğine dair valiyle diyelim ki diğer yöneticiler arasındaki ilişkilerin nasıl olması gerektiğine dair çok güzel ondan bize kalan şeyler var. Literatür diyebileceğimiz
kaynaklar var.
Kaynaklar, uygulamalar var. Yani adaleti ve merhameti merkeze alan bir anlayışla yaşadı ve devleti de bu anlayış üzerine inşa etmeye çalıştı. Diyelim isterseniz.
Eyvallah. Hatta iki önemli hususu daha ben not etmişim. Bir tanesi şu. O süreçte süre gelen bir haricilerde bir ekol anlayış var. İlk kez kendi döneminde onlarla alimlerin ilmi münazaralarla sohbet etmesini, o yapının, o klik yapının hemen hemen bitmesini temin ediyor. Ben şunu anlıyorum. Ben çok açık toplum, açık tartışma, fikri tartışmanın önünü açan da bir uygulaması var. Haricilerle o günkü sünni alimleri bir araya getirtiyor. Halk onları izliyor. Halkla ona karar verdi diyor. Bunu kaydettim.
Yani şöyle istersen bunu bugüne taşıyalım.
Buyurun.
Bugünkü harici mantık nedir? Neoselefizm dediğimiz mantıktır. Yani
bu DAEŞ'i Taliban doğuran.
DAEŞ'i Taliban'ı doğuran veyahut da hadisi inkar edip de sadece Kur'an bize yeter diyen anlayış gibi anlayışların da bugün maalesef bu da. İşte bunları kamuoyu önünde değilse bile ilmi zeminde bunlarla tartışıp bunları bir noktaya getirmek gerekiyor.
Evet.
Yani her aykırı fikir sahibini bu ister İslam'la ilgili olsun ister siyasetle ilgili fark etmiyor. Yani sonuçta ötekileştirmenin doğru olmadığını, İnsanın insanla arasındaki mesafenin dille kulak arasındaki mesafeden daha ziyade gönülle gönül arasındaki mesafeye taşınması gerektiğini aynı zamanda ortaya koyuyor. Yani bu onun önemli bir kazanımlarından bir tanesi tabii ki.
Eyvallah. Toplumdaki hurafe bidatlara karşı bir mücadelesi var. Toplumdaki yanlış inançlara karşı. Ve bir önemli şeyle nükte not almışım. O güne kadar saraylarda, saray hayatında cari bir uygulama var. Bu övgü şiirleri, met şiirleri yazan şairler var. Onlara yüklü miktarda ulüfe veriliyor, para filan veriliyor. Ömer bin Abdülaziz bütün bunları uzaklaştırıyor. Diyor ki bizim sahih danışmanlara, ilmi meşveret yapacağımız insana ihtiyacımız var. Yani o magazin ayağını da işin uzaklaştırıyor. Evet Sayın Cerrah, sizden son sözlerinizi alalım. Duamızı bitirelim.
Yani adaletin, kalbin, merhametin ve bütün bunlarla beraber gerçekten kardeşliğin ve tabii ki o sistem kurmanın, düzen kurmanın öncüsü, rehberi, kılavuzu diyebileceğimiz bir öncü şahsiyet. Tarih boyunca bu tür çok fazla öncü şahsiyetimiz olmadı maalesef. Yani sistem kurmak çok önemli bir şeydir ve sürdürülebilir ve toplumu geleceğe huzurla taşıyan sistem bunu 3 yılda yürüttü ama maalesef sistem ona çok tahammül edemedi.
Edemedi.
Evet, Allah
şehadetini
kabul etsin. Yani böyle oluyor bu
Peki,
işte.
Sevgili dinleyiciler, önümüzdeki hafta yeni konularla birlikte huzurunuzda oluncaya kadar esen kalın, hoşça kalın.
Allah'a emanet olun.
Hayata dokunan sözler.